Seyyid-i Kainat, Fahri Alem, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âl ve ashabının, Enbiya-i İzam, Piran-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına, huzur-u âlilerinde bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhlarına ve 15 Temmuz'da canlarını bu aziz vatanın birliği, bütünlüğü, devamı için feda etmiş olan 15 Temmuz şehitleri, aziz kardeşlerimizin, aziz vatan evlatlarının ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserinden böyle her biri kendi içinde bir mümin için adeta temel kişilik özelliği diyebileceğimiz İslami güzellikleri, ahlaki güzellikleri, faziletleri burada okumaya, anlatmaya gayret ediyoruz bu programımızda. Muhabbetten başladık. Allah korkusu, tazim, emanet ve ahde vefa, sadakat, tevekkül teslimiyet, ihsan ve murakabe hali, tevazu, hilim ve müsabaha, cömertlik ve isar, kanaat ve istina, son sohbetlerimizde de sabır ve metanet, hamd ve şükür, istikamet, kadir şinaslık ve vefa bahislerini okuduktan sonra bugün de tam bir tevafuk, şecaat dediğimiz yani gerçek manada yiğitlik, bahadırlık, kalp metaneti, şiddet ve tehlike esnasında cesaret göstermek manasına gelen o güzel konuyu konuşacağız. Kitabımızda özellikle 17. başlık olarak şecaat bahsi var. Tabii şecaat rastgele bir kahramanlık değildir. Gerçekten kendi içinde temel fikri olan, ondan sonra bir davayı, bir güzelliği, sonra bir aziz değeri korumak için insanın kendini feda edebilecek bir iç dinamiğinin güzelliğidir şecaat. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e özel vasıflardan birisi de Eşcaul Enbiya'dır. Allah rahmet eylesin kendilerini, Tahirül Mevlevi'nin bir eseri vardır, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri diye. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok farklı vasıflarıyla hep cümle başlarında başlar. Mesela Efendimizin güzel konuşmasını mevzu bahis ettiğinde Efsahul Enbiya, peygamberlerin en fasih konuşanı bir peygamber diye. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cömertliği mevzu olduğunda Eshal Enbiya, bütün nebilerin en cömerti, en sahisi diye geçer. Ve tabi kahramanlık konuları geçtiğinde de Hazret cümleye Eşya'ul Enbiya diye başlar. Yani bırakın insanları, bütün nebilerin en yiğiti, en cesuru, gözünü hani budaktan esirgemeyen insan manasına Türkçemizde biraz öyle konuşulur. Eşya'ul Enbiya, nebilerin en şecaatlısı, en cesuru, en kahramanı, beşeri korkulardan kendini kurtarabilmiş bir Allah elçisi olarak anlatır. Tabii zaten kitabımızda anlatılan konular kıymetli kardeşlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inşa ettiği medeniyetin insanlarının ana özellikleri. Her bir özellik az önce ifade ettiğim şekilde müminde muhakkak bulunması gereken özellik. Allah korkusu olmayan bir mümin tasavvur edilebilir mi? Cömert olmayan bir mümin, bir Müslüman düşünülebilir mi? Sabır ve metanet sahibi olmayan bir insan ne kadar mümindir, ne kadar Müslümandır? Dolayısıyla İslam ilahi nizamı bizim hem bütün davranışlarımızı hem de iç dünyamızı en güzel şekilde ilahi muradı üzere tanzim ediyor. Rabbimiz kulu dış dünyasıyla, iç dünyasıyla nasıl görmek istiyorsa, çünkü bütün bunlar için yaratılmışız. Bu istidatlar da bizim iç dünyamızda var. Ama insan onlara sahip çıkarsa, onları korursa, bunlar benim için lazımı gayrı müfarık dedikleri eskilerin, benim ayrılmaz parçamdır. Ben insarsız olamam, ben cesaretsiz olamam, ben ahde vefasız olamam, ne bileyim ben Allah korkusuz yaşayamam. Bunlar benim için elzemdir dediğinde, elbette ki bunları nasıl elde edileceğini yine kitaptaki ayet-i kerimelere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanlarındaki örneklere bakarak insan bunları tanıyacaktır, bilecektir. Dolayısıyla böyle bir konuya girerken yine el sohbetimiz olduğu gibi muhterem hocamızın okuduğu Ahzab suresinin 21 ve 27. ayetlerinde böyle hemen bize hatırlatılan ilahi hakikatları, vahiy hakikatlarını şöyle bir gözden geçirdikten sonra da yine kitabımızda bu konuda anlatılan hususları inşallah hepimize, kalplerimize yeni dirilikler, yeni heyecanlar, sonra yeni cesaretler vermesi için anlatmaya gayret ederiz inşallah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ant olsun ki, yemin olsun ki Resulullah, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için onda en güzel örnekler vardır. O şüphesiz sizin için en güzel bir örnektir. Ayetinden hemen sonra şunlar başlıyor. Müminler düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği. Yani şöyle düşünün, hani bir düşman birliğiyle karşılaşıyorsunuz. Ne yapacağım şimdi? Nasıl savaşacağım? Acaba canıma bir şey olur mu? Gider miyim, gelir miyim değil. Yani adeta hani avını yakalamış gibi böyle. Değil mi? Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği zaferdir bunun sonu. Zira Allah ve Resulü doğru söylemiş dediler. Bu Ahzab Harbi'nde, Hendek Harbi'nde. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. Müminler için de Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde de sözlerini değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah sadakat gösterenleri, yani gönlünden geçen güzel niyetleri gerçekten iyi taşıyan, onlara sadık olanları bu sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak. Münafıkları da, yani içinde farklı düşünce var, dışında farklı gösteriler yapan münafıkları da dilerse azap edecek yahut da kendilerine gelir tevbe ederlerse tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır ve esirgeyendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Yani inkar edenler müminlerin karşılığında delil ve perişan olarak döndüler gittiler. Eğer kazanmış olsaydılar belki ganimetler alacaklardı. Ama boşu boşuna geldiler, Müslümanları yordular belki. Fakat ellerine hiçbir şey geçmeden döndüler, gittiler. Cenab-ı Hakk'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah'ın yardımı müminlere yetmiş oldu. Zira Allah güçlüdür ve mutlak galiptir. Ayet-i kerimeler bu şekilde devam ederek gerçek müminlerin Allah'a verdikleri sözde sadık olduklarını, en ufak bir endişe, bir korku taşımadıklarını, özellikle bu Uhud Harbi ile ilgili, Hendek Gazvesi ile ilgili, Ashab Günü ile ilgili bu ayetlerde Ensar ve Muhacir'den olan ilk müminlerin yüreklerindeki peklikten, cesaretlerinden, Allah'a verdikleri sözlerin nasıl böyle tahakkuku için canlarını ortaya koyduklarından bahsetmektedir. Gerçekten Uhud'da özellikle kıymetli kardeşlerim, o bazı sahabiler var ki, ya Resulallah, hele bir girelim savaşa. Bu ümmetinden, bu arkadaşınızdan, Allah'ın bu kulundan neler göreceksiniz bir görün akşama. Ya şehit olacağız, evet diyorlar, ya sizinle beraber döneceğiz. Ama ikisinin arasında bir fark yok. Gerçekten kıymetli kardeşlerim, mümin elbet canı azizdir. Şeriat da müminin malını korumak için, hatta şöyle ifade edeyim, mekasıd-ı şer'iye dediğimiz bütün şeriatın ana maksatları 5 madde olarak sayılır. Yani şeriatın bütün ahkamı bu 5 güzelliği korumak için, bir dinin korunması. İkincisi, canın korunması. Onun için de insanı öldüren yani haksız yere katledene kısa cezası uygulanır. Üçüncüsü, malın korunmasıdır. Sonra neslin korunmasıdır. Değil mi? Onun için de nikah esas alınmıştır. Bir de hakikaten ırzın korunmasıdır da zina bunun içinde yasaklanmıştır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani gerçekten insanın malı da kıymetlidir. Canı da kıymetlidir şüphesiz. Niye? İnsan malına da sahip çıkacaktır, meşru yoldan kazanacaktır. Ama onu Allah yolunda vermek gerektiğinde de verecektir. Zekatını da verecek, öçrünü de verecek, infakını da yapacak. Ne kadar hakkın razı olduğu yoldan kazanır, hakkın razı olduğu yollara sarf ederse malı da o kadar kıymetlenecektir. Canı da aynı şekilde Allah'a kullukta, hizmette, cihatta, gayrette geçerse can da adeta bir ebediyet kazanacaktır. Ebedi nimetlerin içinde olacaktır. İşte bunun için de tabii insanın kazanması gereken önemli disiplinlerden, önemli kalbi kıvamlardan birisi de şecaat dediğimiz dünya korkularından azade olmak, sadece Allah korkusuyla hayatı yaşamak. Hani velem yakşe illallah. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ellezine yubelligune risalatillah ve yakşevnehu ve la yakşevne ehaden illallah. O Allah'ın elçiliğini gerçek manada tebliğ edenler kendileri bizzat Cenab-ı Hak'tan korkarlar. Nesinden korkarlar? Acaba bu vazifeyi yerli yerine yapabiliyor muyuz? Bir eksiğimiz, bir kusurumuz var mı? Kulluğumuzda bir eksiğimiz var mı diye bir iç korkusu yaşarlar ama öbür anlamda Allah'tan başka hiçbir kimseden de çekinmezler, korkmazlar. Çünkü onun dışında Allah'tan başka hepsi mahdut büyüce sahiptir ve kendi cinsinden bir varlıktır. İnsanın ondan korkması da gerekmez. Onun için de kaynaklarımızda değerli kardeşlerim bu şecaat konusu özel olarak işlenir. Kitabımızda da bu manada şahsiyet ve kalbi kıvam başlığı altında 17. başlık olarak da şecaat konusu işlenmiş. Peki nedir şecaat? Yiğitlik, bahadırlık, kahramanlık, kalp metaneti, şiddet ve tehlike esnasında cesaret göstermek manalarına gelir. İnsandaki öfke ve hiddet kuvvetiyle bunların zıttı olan korkaklık arasındaki itidal halindedir. Yani insanın öfkesi ve hiddetiyle yaptığı hiçbir cesaret işi değildir. Tam tersine öfke ve hiddet aslında bir korkunun neticesidir. Diğer taraftan korkaklık da dediğimiz gibi zaten mezmum bir haldir. Cesaret ise hem korkaklıkla öfke ve hiddet arasındaki itidal noktasıdır. İnsanın hiddetten de öfkeden de kendini kurtarması, onları kontrol etmesi, korkusuzca yapılması gereken harekatı yapabilmesidir. Burada Sevban radıyallahu anh Efendimiz'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok güzel bir ölçüsü var, anlatılıyor. Zira şecaatın esası Allah Teala'nın takdirine rıza ve teslimiyettir. Bu sebeple Allah'a tevekkül eden, kadere inanan bir Müslümana ne korkaklık ne zillet asla yakışmaz. Korkmayacaktır, zelil de olmayacaktır. Bunun için Sevban radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah Efendimiz'den naklen anlatıyor. Size saldırmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Uyarmış Resulullah Efendimiz. Müslümanları yemek için adeta saldırmak için böyle sofraya çağrılan yiyiciler gibi birbirine dayanarak Müslümanların üzerine saldırmak isteyen insanlardan bahsediyor Peygamber. Her devirde olmuş. Asr-ı saadete başlamış, kıyamete kadar da olacak. Kurtlar sofrası kurulacak bir yerde, oradan da Müslümanları yemek isteyecekler. Şimdi Gazze'yi yiyorlar. Başka bir gün başka bir yeri yiyorlar. Başka bir gün başka bir yeri yiyorlar. Türkiye'yi de yemek için belki niyetleri var ama Allah onların niyetlerini kursaklarına koyacaktır. Endişeniz olmasın. Ama Resulullah Efendimiz'in bizi uyardığı konularda bir hassasiyetimiz olursa, Cenab-ı Hak yardımını bizim dine yardımımıza bağlıyor. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Evet. Siz Allah'ın dini üzere yaşarsanız, Allah'ın dinine yardım ederseniz korkmayın, Allah size yardım eder. Ama hadiste geçiyor şimdi, siz farklı mecralara giderseniz o zaman yardım da beklemeyin. Çünkü Allah'la kul arasında böyle bir anlaşma var. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ. Ey kulum beni zikredin, ben sizi zikrederim. وَاُفُوا بِيَحْتِي وَاُفِي بِيَحْتِكُمْ. Bana verdiğiniz sözde sadık kalın, merak etmeyin, ben sözlerimi yerine getiririm. Şükrederseniz nimetimi artırırım, yine aynı şekilde. Dönelim Sevban hadisine. Sevban radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah şöyle buyurdu. Size saldırmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrılan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri, ya Resulallah, o gün sayıca az olacağımız için mi bu durum başımıza gelecek? Yani bize az görüp de mi saldıracaklar? Resulullah Efendimiz, hayır hayır. Bilakis o gün siz çok olacaksınız. Çok olacaksınız ama yine size saldırmak isteyecekler. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöp misali hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Hani bugünkü tabirle özgül ağırlığı olmayan, zahiren var ama özgül ağırlığı yok. Ümmetin de 2 milyar ümmet diyoruz ama şu anda özgül ağırlığı çok daha az. Görüyoruz işte yani. Her birinizle şöyle biraz konuş bakalım desem, her birimizden nasıl feryatlar yükselir. Oo hocam elimizden bir şey gelmiyor ki. Niye gelmiyor? Çünkü özgül ağırlığımız yok. Müslüman olarak özgül ağırlığımız yok. Lakin sizler, bir selin getirip yığdığı çer çöp misali hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah da düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı koyacak. Düşmanlarınız sizden korkmayacak. Halbuki Bedir anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de Allah onların kalplerine bir korku verdi diyor. Onlar bir kişiydi, siz 300 kişiydiniz. Fakat ya ne olacak 300 kişiyi yiyip bitiririz demediler. Korku verdi Allah onların kalplerine. Size de diyor ayetle, size de onlara karşı bir savaşma arzusu, onlara da size karşı bir korku verdi Allah Teala. Allah kalplerine zaaf koyacak. Zaaf nedir ey Allah'ın Resulü denildi? Dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurdu Peygamberimiz. Öleceğiz diyorsunuz hemen. Korkmayın. Ölürsek bir şey olmayız. Yeter ki imanla gidelim. Ölümün bir ötesi imanla gittikten sonra cennet ve cemalullah'tır. Şimdi bir başka hadis-i şerif geldi hatırıma. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a ölüm korkusu deyince tam o bunu anlatan bir hadis-i şerif. Bir sahabi geliyor, ya Resulallah ben size biat edeceğim diyor. Et diyor Peygamberimiz. Ne diye biat edeceksin? Ne diye biat edeceğim ya Resulallah? Namaz kılacaksın diyor. Oruç tutacaksın. Zekat vereceksin. Bir de cihat edeceksin diyor Efendimiz. Şöyle bir duruyor. Ya Resulallah namazı kılayım diyor. Tamam. Oruç da tutayım ama zekat zor benim için biraz diyor. Niye? Çok fazla bir şeyim yok zaten. Üstelik malı da çok seviyorum. İçinden bir şey vermek bana çok zor gelir. Peki cihat, ya Resulallah diyor ben ölümden çok korkarım diyor. Çünkü gidince insan orada ölüyor diyor. Böyle samimi güzelce anlatıyor derdi. Ondan sonra ölümden korkarım diyor. Onun için ben onu da yapmayayım. Namazla oruç bana yeter mi? Resulullah Efendimiz hadis aynen böyle. Şöyle kolunu tutuyorum. Şöyle bir silkeliyor kolunu. Sen ne diyorsun diyor. Malın kıymetli, zekat vermeyeceksin. Canın kıymetli, cihada gitmeyeceksin. Sonra bir namazda, oruçla da cennete gireceksin. Var mı böyle bir şey? Tabii Efendimiz celallenmiş yani. Öyle bir ölçü yok ki. Canım kıymetli ya Resulallah, oturayım ben burada. Malım kıymetli, aman bir şey vermeyeyim. Namazı kılarım nasıl olsun. Oruçta senede bir kere onu da tutarım. Oldu bitti bu iş. Tabii Efendimizin o halini görünce korkuyorum. Aman ya Resulallah diyor, sözlerimi geri aldım. Sözlerimi geri aldım. Zekatı da vereceğim. Ölümden korkmuyorum artık, cihada da gideceğim. Ve öyle cennete gireceğim. Cennete girmenin yolu, kıymetli kardeşlerim, candan, maldan Allah'ın istediğini verebilmek. Cenab-ı Hak, mallarınızda ihtiyaç sahibinin hakkı var diyor değil mi? Canlarınızı da ben satın alıyorum diyor. Yani Ruhul Beyan tefsiri diyor ki, ey insan kıymetini bil diyor. Senin canına kim talip, bir düşün bakalım diyor. Senin canına bütün canları veren, sana da o canı veren Allah talip yani. Onun için Resulullah Efendimiz sahabesini uyarıyor. Bir, dünya meşgalesi ayrı, dünya muhabbeti ayrı. Evet, meşgul olacağız. Hepimizin işimiz var, gücümüz var. Daha güzele götüreceğiz. Helal yoldan kazanmaya gayret edeceğiz. Ama kazandığımızın hepsi bizim değil. Onun lütfuyla. Evet, çalışan biziz ama veren O. Veren O yani. İki insan bakıyorsun, iki kardeş gidiyorlar. Bir arsa alıyorlar, değil mi? Şurası senin olsun diyor, burası da benim olsun kardeş diyor. İki tapu alıyorlar. Bir müddet sonra birisinin üzerinden yol geçiyor, öbürününkün diğer 10 katı artıyor. Yani sizin de mal, demek ki taksim farklı yani. Bu kadar yani basit. Onun için mükafatı verecek, kazancı verecek Allah. Kul da helal yoldan çalışacak, gayret edecek. Onun için ama dünya sevgisi, dünya esiri olmayacak, ölümden de korkmayacak. Demek ki kalplerden şecaat ve cesaret çıkıp yerini dünyalıklara meyletme, ölüm korkusu alındığında müminler zillete düçar olacaklardır. Bu halleriyle de düşmanları karşısında hiçbir ağırlıkları kalmayacaktır. Allah'ın Resulü aziz sahabilerini, ki onlar hep bakınca Allah'ın Resulüne normalde fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah diyen bir nesildi. Buna rağmen Efendimiz onları böyle sık sık uyarıyordu. Tabii bu konuda da baktığımız zaman en güzel örnekleri yine nerede göreceğiz biz? Allah Resulü'nün hayatında göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yukarıki ayette onun için geçti o. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'ta sizin için en güzel örnekler var. Yani hangi konuda biz kendimize bir model arıyorsak, ya hocam benim biraz ölüm korkum çoğaldı. Dünya hırsım da çoğaldı. Ben ne yapayım? Resulullah'ın hayatına şöyle bir bak bakalım o zaman. Yakinen bakarsak, şöyle o hayatın içine doğru girersek, o zaman korkumuz da dağılır. Dünya hırsımız da, muhabbetimiz de azalır. Hazreti Ali diyor ki, Bedir gününde biz Allah Resulüne sığınıyorduk. Yani daraldık, buna sığınıyoruz diyor yani. O gün kendileri düşmana en yakın olanımız, insanların da en cesur ve en metanetli olanıydı. Niye? Çünkü karşımıza bakıyoruz. O azılı müşrikler var. Biz onların Mekke'de hepsini tanıyoruz yani. Onların güçlerini de biliyoruz. Üstelik biz 300 kişiyiz, onlar 1000 kişi. Her birimize 3 adam düşüyor yani. Öyle değil mi? Onun için de böyle zaman zaman içimize bir şey gelince Resulullah'ın etrafına sığınıyorduk. Ona bir şey olmaz diyoruz. O cesur çünkü. O 3 kişi 5 kişi demiyor yani. Ben diyor yürürüm düşmanın içine doğru. Abdullah bin Ömer de yine Hazreti Ömer'in oğlu Resulullah Efendimiz'den daha cömert, daha yiğit, daha şecaatlı hiçbir kimse görmedim diyor. Bakın iki vasfını birden söylüyor. Hem Allah Resulü en cömertti, ondan daha cömert bir insan yoktu. Diğer taraftan da ondan daha yiğit, daha şecaatlı bir insan görmedim diyor. Burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir müşrik arasındaki bir tarihi olay anlatılıyor. Mekke müşriklerinden Übey bin Halef, İslam'ın en azılı düşmanlarındandı. Hicretten evvel Resuller Resulü Efendimiz'e bir at besliyorum ya Muhammed, ona en iyi şeyleri yediriyorum, bir gün ona binerek seni öldüreceğim demişti. Bu rivayet sahih bir rivayet, yani İbn-i İshak'ta var. Adam yan daha baştan niyeti kurmuş. At besliyorum diyor. Ondan sonra bir gün atıma bineceğim ve seni öldüreceğim. Niye? E sen bizim putlarımızı tanımıyorsun. Bizi farklı bir inanca davet ediyorsun. Ondan sonra böylece bizim statülerimiz de kaybolacak. Resulullah da bir defasında ona, peki sen hazırlıklarını yapa dur bakalım ama inşallah ben seni öldürürüm dedi. Başka bir şey demedi Efendimiz. Sen atını iyi besle. Uhud Harbi günü bu ahmak müşrik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi arıyor ve şöyle diyordu. Eğer bugün o kurtulursa benim işim bitti demektir. Yani o kurtulmamalı. Aman onu bir şey yapın. Niye? Ben seni öldüreceğim demiş ama içinde bir korku da var. O benim karşıma çıkarsa o beni öldürür diye. Bu düşünceyle Peygamber Efendimiz'e saldırmak için yakınına kadar geldi. Sahabe-i kiram da henüz uzaktayken onun başını uçurmak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın gelsin buyurdu. Yani sahabeye bak şu adamın niyeti çok kötü. Bitirin onun işini demedi Allah'ın Resulü. Bırakın gelsin gelsin dedi bu tarafa. Gelsin bakalım. Übey bin Halef yaklaşınca Fahri Kainat Efendimiz bir sahabesinin mızrağını aldı. Daha mızrağı alır almaz Übey kaçmaya başladı. Daha bir şey atmamış yani. Rivayet bu. Aynen böyle yani. Kaçmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereye kaçıyorsun ey yalancı dedi. Ve mızrağını fırlattı. Kaçıyor mu? Attı efendim bu defa. Mızrak Übey'in boynunu hafifçe sıyırdı. Fakat o bu kadarcıkla bile atından düştü. Çok iddialıydı. Birkaç kere takla attı. Canhıraş bir şekilde koşarak kendi tarafına kaçtı. Bir yandan koşuyor, bir yandan da gözleri yuvalarından fırlamış bir halde bağırıyordu. Yemin ederim Muhammed beni öldürdü. Yanına gelip yarasına bakan müşrikler, ya bu basit bir sıyrık, derdin ne dediler. Yani şu kadar bir sıyrık geçmiş yani. Fakat o teskin olmadı yine. Muhammed bana Mekke'deyken ben seni öldürürüm demişti. Yemin ederim ki eğer o bana bir tükürük atsa ben yine ölürüm. Çünkü o söylediği her söz de doğrudur. Onun yalanı çıkmadı bugüne kadar. Yani kafir oldu kafir diyelim. O müşrik Efendimiz'i tanıyor ama o la ilahe illallah demek zor. Onu diyemiyor işte yani. Onu dese dünyada da kurtulacak, ahirette de kurtulacak. Ama onu diyemiyor. Fakat biliyor ki Muhammed bugüne kadar hiç söylediğinde hulf etmedi. Bu sözü söylüyorsa o tahakkuk eder. Muhammed bana Mekke'deyken ben seni kesinlikle öldüreceğim demişti. Yemin ederim ki eğer o bana bir tükürük bile atsa ben yine ölürüm dedi. Ardından da bağırmasına devam etti. Sesi sanki bir öküzün böğürmesi gibi çıkıyordu. Ufacık bir mızrak. Ebu Süfyan şu küçücük sıyrıya bu kadar mı bağırılır diye onu ayıpladığında Übey şu cevabı verdi. Sen biliyor musun bu sıyrığı kim yaptı? Bu Muhammed'in açtığı bir yaradır. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki bu yaradan duyduğum acıyı bütün Hicaz halkına dağıtsalar onların hepsi de yok olurdu. Azılı bir peygamber düşmanı olan Übey nihayet Mekke'ye ulaşmalarına bir gün kala yolda öldü. Çaresi yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, bakın görüyoruz burada, diyor ki bu kadar hurçun bütün hazırlığını yapmış bir insana karşı evet Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam en ufak bir endişe heyecan duymuyor. Niye? Ayet-i Kerime de ki şüphesiz benim ibadetim, diğer bütün taatlarım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbine aittir. Maşallah bu sene üniversitede bir genç grup böyle bunu levha yapmışlar. Mezuniyet gününde bütün dünyaya ilan etmişler. Ama hala onu çekemeyenler var. Bir başka grupta gelmiş, onu kapatmaya çalışmış. Yani sen istediğin kadar kapatmaya çalış. Ayet 1400 senedir okunuyor. Kıyamete kadar da okunacak yani. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım da, bütün taatlarım da, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Onun içindir yani. Onun için yaşıyoruz. Onun için de öleceğiz o öldüğü için. Onun verdiği can bir gün bitecek. Sonra da öleceğiz. Huneyn'de Mekke fethinden sonraki bir seferdir bu. Resulullah Efendimiz Mekke'yi 10 bin kişiyle malum fethetti. Sonra oradan 1-2 bin kişi daha katıldı ashabıyla beraber o ashabına. Sonra da Huneyn seferi oldu. Fakat kıymetli kardeşlerim, Huneyn'e giderken sahabiler şöyle bir baktılar. Dediler ki artık bu orduya, bu askere bundan sonra bir mağlubiyet olmaz. Bir an işlerine bir ucup düşüverdi. Peki fethettiler ama baktılar 12 bin asker. Dediler ki bundan sonra bize bir mağlubiyet olmaz artık. Biz Bedir'de savaştık. Uhud'da şehitler verdik. Hendek'te başarılar elde ettik. Geldik sonunda Mekke'yi de fethettik. Bundan sonra bize bir şey olmaz. Olmaz mı? Olur. Gücü kendinden bilirsen olur. Allah'tan bilirsen olmaz. Fakat Allah'ın hikmeti Huneyn'de onlara gece bir pusu kurdular ve birden asker dağılıverdi. Muhacirler bir tarafa, Ensar bir tarafa böyle dağılmaya başladı. 12 bin kişilik ordu. Onun üzerine yine Resulullah Efendimiz devesinden hiç böyle hedefini şaşırmadı. Devesinin üstüne çıktı. Sahabeler geri doğru çekilirken Resulullah ileri doğru gidiyordu. Ve sonra eve devesinin üstünden Ensar dedi ben buradayım nereye gidiyorsunuz? Muhacirler ben buradayım nereye gidiyorsunuz deyince sahabeler birden bir toparlandılar ve tekrar savaş kızıştı. Huneyn'de kazandılar. Fakat burada çok ince bir nükte var. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime kıymetli kardeşlerim çok çok ibretlidir. Hakikaten İslam iç dünyamızı, gönül dünyamızı nasıl terbiye ediyor? Ayet-i kerime Tevbe suresinin 25 ve 26. ayetleri. Sahabiler başlangıçta yenilmiş durumdayken neticede Hazreti Peygamber'in şecaat, cesaret, itidal ve Cenab-ı Hakk'a gönülden iltica ve niyazıyla zafer nasip olmuştu. Ancak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlere şöyle hitap etti. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُونِ عَنْكُمْ شَيْئًا Andolsun ki Allah birçok yerde, harp meydanlarında, hele Huneyn muharebesinde size yardım etti. Hani siz çokluğunuza güvenmiş, çokluğunuzu kendiniz beğenmiştiniz. Fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. İş çoklukla değil, iş yürekle, imanla, teslimiyetle, tevekkülle, azimle, şecaatle. Allah aynen buyurur. Hani çokluğunu size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri dönmüştünüz. Sonra da Allah Resulü ile müminler üzerine bir sekinet indirdi. Önce Allah Resulü'nün kalbine sekinet indi. O sekinet de sizin sonra kalplerinize gelmeye başladı. Allah Resulü'nün metaneti, sabrı, cesareti, şecaatıyla evet sizin kalplerinizde yeniden bir sekineti ilahiye geldi. Ve Allah sizin görmediğiniz ordular gönderdi, melekler gönderdi de kâfirlere azap eyledi. İşte bu kâfirlerin cezasıdır. Tabii burada hatırlatılan da yine aman ey müminler çokluğunuza güvenmeyin, daima Cenab-ı Hakk'ın yardımına güvenin diye. Tabii bu konuda misaller çoktur değerli kardeşlerim. Tarihimizde de misaller çoktur. Ancak vakit yaklaştığı için ben yine her sohbetimiz olduğu gibi bu sohbetin sonunda da yine Altun Silsile'den Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden sıra ona geldi. Böyle bir iki hususu tekrar böyle gönüllerimizde kalsın istiyorum. Bahaüddin Nakşibend Hazretleri 1318-1389 yılları arasında yaşamış. Yani 71 yıllık bir ömrü var Hazretin. Buyuruyorlar ki hak dostları halkın yükünü ve zahmetini, onların ahlakını güzelleştirmek için çekerler. Yani bütün ehlullahın derdi insanların ahlakını güzelleştirmektir. Gerçek ehlullah. Onlar kendi adlarına kimseden bir şey istemezler. İsterler ki halkın ahlakı güzelleşsin. Dünyevilikten kurtulsun, ahirete kendini hazırlasın. Hakkın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp yoktur. O kalbin sahibi bunu ister bilsin, ister bilmesin. Yani Allah bütün kalplere nazar eder. Ehlullah da bu sebeple halkın yükünü çeker ki gönül almaya muvaffak olsunlar. Yani her gönüle Allah nazar ediyordur. Ben de bir gönüle ulaşırsam Allah bana nazar eder diye. Evet, ehlullah dediğimiz mürşitlerin, Allah dostlarının derdi budur. Yani kalpteki nazar-ı ilahiden kendilerine bir feyiz gelsin. Herhangi bir kalbi kazanayım, bir kalpten dua alayım ki bana da Cenab-ı Hak'tan bir feyiz gelsin. Yani Allah dostlarının alışverişi Cenab-ı Hak'ladır. Ama alışverişin olduğu yer nedir? Halkın gönülleridir. Halkın gönlünü kazanırsan Hakk'ın nazarına mazhar olursun. Onun için gönül konusunda çok hassas davranıyorlar. Ve burada da Hakk'ın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp yoktur diyorlar. Zengini, fakiri, okumuşu, okumamışı, Allah'ın yarattığı hepsinde bir kalp varsa oraya da Hak nazar ediyordur. Sen o kalbi güzel tutmaya bak. Evet. Nasıl yüce bir ahlak bu? Ubeydullah Harar Hazretleri anlatıyor yine. Bir aziz zat dünyadan ayrıldıktan sonra Nakşibend Hazretleri'ni rüyasında görmüş. Ona demiş ki, üstadımız ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım rüyada? Hacı Hazretleri şu cevabı vermiş. Ebedi kurtuluşunuz için bir tek yol var. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa o son nefes gelmeden onunla meşgul olun. Son nefeste herkes ne demek ister? La ilahe illallah demek ister. Muhammedur Resulullah demek ister. Öyleyse nefes alıp verdikçe kendiniz bu ikrar üzere devamlı durmaya gayret edin. Yani son nefeste nasıl ki tamamen Hak Teâlâ'yı düşünmeniz lazımsa hayatınız boyunca o şekilde hep uyanık olarak yaşamaya bakın. Değerli kardeşlerim, bakın bu sözler böyle. Yani herkese lazım olan sözler bunlar. Yani bunlara bir dar çerçevede bir tarikat vasiyeti, varikat tavsiyesi olarak bakmayalım lütfen. Niye? Bu insanlar Hakk'ın nazarına mazhar olmuş. Adeta dünyayı böyle dolaşan, gönülleri gören insanlar. Hepimizin bir son nefes endişemiz var mı? Var. O zaman son nefeste ne söylemek istiyorsak bugünden onu söylemeli, o yolda olmalıyız. Yani la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah hakikatının içinde olmalıyız. Son olarak da yine Hazretin bir son bir tavsiyesi, yani benim aldığım notlarda tavsiyeleri çok da bugüne seçtiğim 3 nottan biri, her durumda hukuka riayet etmek hak yoluna süluk edenlerin edeplerindendir. Yani bütün hukuku, insanın hukukunu, ailenin hukukunu, eşyanın hukukunu, hatta cemadatın, cansız varlıkların hukukunu, gelenin hukukunu, gidenin hukukunu, hukuk dediğimiz insana tanınan bir takım imtiyazlardır. Her insanda bu imtiyaz var. Irzı emindir insanın, ondan sonra malı emindir, canı emindir. O zaman bütün bu hukuka riayet etmek gerekir. Her durumda hukuka riayet etmek, hak yoluna sülük edenlerin edeplerindendir. Onun için maksut ve matluba erişenler, hukuk ve adaba riayet etmek erişmişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak, bütün hukuka dikkatlice riayet edenlerden bizleri eylesin değerli kardeşlerim.